İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 17.
Bu İskender Çukurova'yı Hindistan'a Çin'i maçini arkasından da Mısır'ı zapt ettikten sonra Babil'e geldi. Bu kefalosun üstünden hiç inmiyor, orada yiyor içiyor orada uyuyordu. Babil o günlerde dünyanın en büyük şehriydi ya, bizim Adana gibi sıtmalı, yılanlı, çıyanlı bir şehirdi. Bizim şimdiki Anavarza gibi. Siz Anavarza'yı böyle bellemeyin. O İskender çağında o da Babil gibi bir şehirdi. Bakın şimdi taş üstünde taş kalmamış. Bu dünya kimseye, İskender'e bile baki değildir. Anavarza'da bir zamanlar o çok konuşan Cicero bile valilik etti, ne haber? Anavarza'da doğan büyük hekimler yılan ağısından ölümün ilacını buldular. Efendime söyleyeyim, İskender bir deyişe göre Babil'de sıtmadan, bir deyişe göre karın ağrısından öldü. Kör Haydar Usta'ya göre ise onun ölümü akrep sokmasından oldu. Babil bizim Diyarbakır gibi kara surlar içinde bir şehirdi. Çok kara akrep vardı orada da. Kumandanları İskender'in kıymetli naaşını toprağa gömmeye, Fırat'a atmaya, yakmaya kıyamadılar. Atına yükleyip salıverdiler. Atı aldı onun değerli ölüsünü Toros dağlarına getirdi. Burada onun ölüsünü 40 ermişlere teslim etti. Kendisi de Toroslarda dolaşmaya başladı. Kör oğlunun atı da öyle. Genç Osman'ın, Ali'nin, Muhammed'in binitleri de hep öyle. Evet dedi Kör Haydar Usta, beni dinlediğiniz için hepinize şükran borçluyum. Bu ölümsüz atlar belki de yaşlılıktan, belki de naturaları, huyları böyledir. Hep böyle bir deri bir kemik olurlar. Üfürsen yıkılacak gibi. Ben bu atı Düldül Dağı'nın tepesinde böyle bir deri bir kemik görmeseydim, öyle Murtaza Ağa'nın atı gibi kanlı canlı olsaydı bu at, bana milyon verseniz getirmezdim. Yorulmuş soluyordu bir süre, susarak soluğunu topladıktan sonra, ''Şimdi her şeyi bir bir bir iyice anlatabildim mi? O zaman dere akap atın başına koyduğunuz 1500 lirayı verin gidiyorum. Eğer hakkım olan parayı alamazsam ta Ankara'ya kadar gider hakkım ararım. Ben de seni sahtekar olarak Ankara'da yakalatır hapse attırırım.'' Murtaza ile aralarında uzun süren birbirlerini aşağılamaya kadar varan ağız dalaşı oldu. Taşkın Halil Bey onları yatıştırmasaydı bu ağız dalaşı daha kötü sonuçlara varabilirdi. Bereket versin ki başka bir olay çıkmadan içeriye Seyit Seydi girdi. ''Nerede kaldın bre Seyit Seydi?'' diye öfkeyle sordu Murtaza. ''Bre kardeşim, seni bekleye bekleye gözümüz dört oldu. Bazı karşımıza alıp da konuşmayacağımız kişilere de muhatap olduk.'' Kör Haydar Usta onun bu aşağılamasını aldırmadı, duymamışlıktan geldi. Seyit Seydi'nin ne diyeceği merakla sağlam gözünü kocaman açmış, onun kurumuş bir beygir yüzüne benzemiş yüzüne dikmiş bekliyordu. Seyit Seydi gülmeye başladı önce, sonra da gülmesini kesmeden konuştu. ''Bu at bizim yaşlandığından dolayı kuradaya çıkarıp daha yılkıya bıraktığımız attır. İnce Mehmet'in ağamız Ali Safa Bey'den aldığı atla en küçük, uzaktan yakından bir benzerliği yoktur.'' Kör Haydar Usta kıpkırmızı kesilerek ayağa kalktı. Seyit Seydi'nin önüne geldi, dikildi. ''Yalancı, yalancı!'' diye bağırdı. ''Bütün bu yalanlarınla birlikte Allah seni kahredecek, kahredecek!'' Oradakilere döndü yumuşak bir sesle. ''Bu yalancı uşağa inandınız değil mi? Şimdi ben İnce Mehmet'in soylu atını alıp götürüyorum. İyi ki bana inanmadınız da bu atı kurşuna dizmediniz. Ben bu at yüzünden cehennemde yanacaktım. Şimdi ben bu atı alıp götüreceğim ve hem de aldığım yere Düldül Dağı'na bırakacağım.'' Dışarıya çıktı, hemen de geriye döndü, eşikte durdu. ''Düldül Dağı'na neden bu adı takmışlar?'' diye sordu. ''Neden?'' Kimse bir karşılıkla bulunmadı. ''Çünkü'' dedi, ''Hazreti Ali'nin Düldül'ü orayı mekan tutmuştur. Her ayın 15'inde Düldül'ün sivri kayasının üstünde ay ışığı yelelerine yağmur gibi dökülürken Düldül atı orada dimdik durur. Şimdi İnce Mehmet'in atını da götüreceğim, o Düldül'ün yanına bırakacağım. İki at kıyamete kadar kötülerle, zalimlerle, hak yiyicilerle savaşacaklar. İyi ki beğenmediniz bu atı, beğenip de kurşuna dizmediniz. Dizip de beni altından kalkamayacağım bir günaha sokmadınız. Anam beni Kadir gecesi doğurmuş. Şimdi bir daha yakalayabilirseniz yakalayayım bakalım Yağız atı. Anam beni, anam beni, Kadir gecesi doğurmuş. Merdivenleri gülerek sevinç içinde indi, atın yanına vardı. Başını kaldırdı, sağ eliyle yelesini okşadı bir süre. Yularını eline aldı, yedekledi. O geçerken kalabalık kendiliğinden aralandı. Daha gülmesi dudaklarında ağır ağır çıktı gitti. Onun arkasından kalabalık gene karıştı, her kafadan bir ses çıkıyordu. Allah biliyor ya, bu at İnce Mehmet'in atıydı. Soylu atlar hep böyle olurlar yılın kimi aylarında. İyi ki tanımadılar atı. Tanıyıp da kurşuna dizmediler İnce Mehmet'in atını. 8. Kısım. Ferhat Hoca derin düşüncelere dalmıştı. Abdest alıyor, namaz kılıyor, ellerini havaya açıyor, ağzı kıpır kıpır dualar okuyordu. Çeteler de orada kırmızı damarlı kayalığın kuytusuna sığınmışlar, sabırla onu bekliyorlardı. Ferhat Hoca namaz kılmadığı, dua etmediği sıralar yüzü asık, alnı kırışmış, başını kaldırmadan düşünürdü. Ağzına bir iki lokma yemek alıyor, ne yediğinin farkında bile olmadan kalkıyor, başı önünde yürümeye başlıyor, namaz vaktine kadar böylece gidip geliyordu. Üç günden beri burada bu minval üzere bekliyorlardı. Akşam olmuş, gün batıyordu ki sakalını karıştıran Ferhat Hoca'nın yüzü ışıdı. Eliyle Kasım'ı çağırdı. "Kasım," dedi, "hazırlanın, yemeğinizi yiyin, suyunuzu için. Sonra azıcık dinlenin. Zor bir işe gidiyoruz." Hemen gür ateşler yakıldı. Kestikleri koçtan arta kalanını çaman yapıp tuzladılar. Kalın közlerin üstüne serdiler. Herkes közlerin üstünde pişen etten bir parça alıyor, elindeki yufkanın içine koyuyor, dürüm yapıp yiyordu. Karınlarını doyurduktan sonra giyindiler, kuşandılar, tüfeklerini taktılar. Ferhat Hoca'nın karşısına geldiler, beklediler. "Zor bir işe kalkışıyoruz çocuklar. Şimdiye kadar hiçbir eşkıya bu dağlar dağ oldu olalı böyle bir işe kalkışmadı. Biz kalkışacağız. Bundan sonra ya İnce Mehmet ölecek ya da bir iyice dillere lesan olacak. Ya da hepimiz bir tekimiz kalmamacasına öldürüleceğiz. Biz şimdi bu gece yarısı Sarı Sultanoğlu'nun evini basmaya gidiyoruz. Sarı Sultanoğlu'nun evi bir kale gibidir. Onun evini de gece olsun gündüz olsun her köşe başında bir keskin nişancı bekler. Onlar her gözlerinin gördüğünü vurabilirler. Şimdi biz oraya toptan ölmeye gidiyoruz. İçimizde ölmek istemeyenler varsa şimdi burada ayrılsınlar. Belki gündüz gözünü arkadaşlar ayrılmayı kendilerine yediremezler. Az sonra bir ormandan gideceğiz. Karanlıkta bizimle ölüme gelmek istemeyenler orada ayrılıversinler." Yandaki küçük çiğre saptı, ayaklarına kanat takılmışçasına çabuk yürümeye başladı. Ferhat Hoca ayağına çok çabuk bir kişiydi. Şimdi daha da hızlı yürüyor, çeteler arkasından ulaşmaya çalışıyorlardı. Ne kadar hızlı yürüyorsa o kadar da hızlı düşünüyordu. Ömründe ilk olarak böyle bir baskına kalkışıyor, böyle büyük bir soyguna girişiyordu. Sarı Sultanoğlu'nun evi bu dağ kasabasının dışında büyük bir bahçenin ortasında, kesme taşlardan örülü yüksek bir avlu duvarının içindeydi. 40 odalı, geniş, at oynatacak kadar büyük salonlu, sofalı, iki katlı, bol pencereli bir konaktı. Bu konağın Sarı Sultanoğlu'nun dedesinden kaldığı söyleniyordu. Çiğir'den sonra bir ormana geldiler. Orman yolu işlek bir yoldu. Birçok pınar suyu geçerek keskin kayalıklı bir yamaca düştüler. Yamaçtan sonra bir düzlüğe indiler. Düzlükte burunlarına bir yanık kokusu geldi. Ferhat Hoca burada durdu. İlk olaraktan arkasına döndü. Karanlıkta çetelerini saydı. Hepsi tamamdı. "Demek hepimiz birlikte ölüme gidiyoruz. Şimdi beni dinleyin. Kasım'la Şahan benimle gelecekler. Temir, sen de kalanlarla dışarıda avlu duvarının az ötesindeki hendekte bekleyeceksiniz. İçeride bize bir şey olacak olursa Sarı Sultanoğlu konağında hiçbir canlı kalmayacak. Kedilerini, köpeklerini, kafesteki kuşlarını, saçaklarına yuva yapmış kırlangıçlarını bile öldüreceksiniz. Bu konaktan bir tek canlı bile kurtulursa siz yaşayamazsınız, tamam mı?" "Tamam," dedi Temir. Bahçe çitinden atlayarak büyük avlu kapısına geldiler. Ferhat Hoca sert, "Aç kapıyı oğlum," dedi kapıyı bekleyen silahlı kişiye. "Ben İnce Mehmet çetesiyim, adım da Ferhat Hoca. Bey'e haber vereyim, sen şurada bekle de." Az sonra geri geldi, kapının ağır kanatlarından birisini araladı. "Buyurun," dedi. Kapıyı kapadıktan sonra önlerine düştü, beyin odasının kapısına kadar götürdü. "Geldiler beyim," dedi. "Bey, hoş geldin İnce Mehmet," diye ayağa kalktı. "Hanginiz İnce Mehmet'siniz?" diye de sordu. Ferhat Hoca Kasım'ı gösterdi. Sarı Sultanoğlu onun elini sıktı. "Ben de seni görmeyi çok arzu ediyordum İnce Mehmet," dedi. Ferhat Hoca ile Şahan'ın da elini sıktı. Sedire buyur etti. Odada 3 tane karpuzu yeşil büyük lamba yanıyordu. Sarı Sultanoğlu çok uzun boylu, ince yapalı, burulmuş bıyıklı, büyük kara gözlü, kartal burunlu, uzun yüzlü bir kişiydi. Yüzünden düşünce keder akıyordu sanki. Ceplerinin ağzı, dikiş yerleri, paçaları, sırma işleme mavi çizgili, açık mavi bir şalvar geçirmişti bacaklarına. Üstüne 40 düğmeli Halep işi yakası belki bir el genişliğinde sırma bir yelek takmış, 40 altın düğmenin hepsini de iliklemişti. Saatinin altın kösteğini belki 15 zincir bir arada göbeğinin üstünden bir cepten bir cebe sarkıtmıştı. Hoş geldiniz, yemek yediniz mi?" Ferhat Hoca, "Ziyade olsun, yedik," dedi. "Kahve nasıl olsun?" "Biz soymaya geldiğimiz evin kahvesini içmeyiz. Ayıp olmaz mı Sarı Sultanoğlu?" "Ayıp olur," diye güldü Sarı Sultanoğlu. "Ayıp olur ya, benim evimden kahve içmeden de kimse dışarıya çıkamaz." Elini şaklattı içeriye giren delikanlıya. "Ağalara kahve." "Sade," dedi Ferhat Hoca. "Sade," dedi Kasım. "Sade," dedi Şahan. "Çabuk olsun," dedi Sarı Sultanoğlu. "Ağaların acelesi var." Odadaki sarı çakmak taşından çok güzel yapılmış ocak ilk göze çarpıyordu. Dört duvarda ceviz kaplamaydı. Duvara oyulmuş dolapların tahta kapakları oymacılığın usta işiydi ve çok ince işlenmişti. Tavan da öyleydi. Duvarlarda büyük altın yaldızlı yazılarla renkli mavi pembe tuğralarla bezenmiş fermanlar asılıydı. Bir de tam ocağın üstünde gene oymalı altın yaldızla bezenmiş bir soy ağacı duruyordu. Ağacın gövdesi dalları altın varaktı. Her dala yeşil birkaç yaprak konmuş, yeşil yaprağın içine de altın yaldızlı aldar yazılmıştı. Sarı Sultanoğlu konuşmuyor, Ferhat Hoca da dalmış duvarlardaki oymalara, fermanlara, tavanın güzelliğine, soy ağacının görkemine bakıyordu. ''Ne o, daldın hocam?'' ''Çok güzel'' dedi Ferhat Hoca. ''Bu konağın böyle güzel olduğunu hiç bilmiyordum. Bu fermanlar, bu soy ağacı.'' ''Dul Kadiroğlu'nun konağıdır bu konak'' dedi Sultanoğlu, alçak gönüllü, boyun bükerek. Dul Kadiroğlu 400 yıl bu dağlara, Maraş'tan Adana'ya, oradan Kayseri'ye, Niğde'ye, oradan Ortaanadolu işlerine kadar hükmetmişti. Sultan Mehmet'in anası da Dul Kadirli Sultanı'nın kızıydı. O yüzden Toros Dağları, Osmanlı bizim yeğenimizdir der övünürdü. Sarı Sultanoğlu da ben Dul Kadiroğlu'yum diyordu. Oysa onun soyunu bilenler onun Kürt olduğunu söylüyorlardı. Sarı Sultanoğulları Kürttü, Dul Kadirliler de Türkmendiler. Ama Allah için bu Sarı Sultanların da Dul Kadirlilerden kalır bir yanları yoktu. Bunlar burada bir yanları uçsuz bucaksız uzun yaylada, bir yanları gür ormanlıklı Binboğa dağlarındaydı. Soylu atlar yetiştiriyorlar, koyun, tosun, sığır sürüleri besliyorlardı. Atlarının kınalı koyunlarının namı çöl Arabistan'a aşmış Frengistan'a ulaşmıştı. Evet dedi hoca, Dul Kadirli Osmanlı'dan da soylu, Osmanlı'dan da eski bir soydur. Dünyanın en adi sultanları Dul Kadirli'den çıkmıştır. Çok iyi biliyorsun hocam tarihimizi. Az buçuk mürekkep yaladık Sultanoğlu beyim. Sultanoğlu hep sevinç içinde gülüyordu. Kahveler geldi, konuklar kahveleri höpürdetmeden çok saygılı içtiler. Fincanları yanlarındaki oymalı sehpanın üstüne koydular. Bey ayağa kalktı. Buyur Ferhat Hoca, emrini söyle. Estağfurullah beyim, emrim değil, ricam olacak zatına. Çabuk söyle, ne kadar hocam? 1000 altın beyim. Başüstüne hocam. Bey gene el çıktı, biraz önce kahve getiren delikanlı içeriye girdi. Hatuna söyle, para sandığını sana versin de al getir. Delikanlı gitti, biraz sonra da elinde altın çekirdekler, değerli taşlarla, kakmalı, oymalı güzel bir sandıkla geldi. Sarı Sultanoğlu belinden bir deste anahtar çıkardı. Anahtarların içinden birisini hemen ayırdı, kilide soktu. Kilit çın diye açıldı. Sarı Sultanoğlu sandıktan bir kadife torba aldı. Buyur Ferhat Hoca dedi, tam 1000 altındır. Hoca keseyi aldı, ağzını çözdü, içindeki altınları önüne döktü. Altın yığını önünde ışıladı. 1, 2, 3 diyerek saymaya başladı. 4, 5, 6, 7, 8. 15'i saydıktan sonra sesi düştü, duyulur duyulmaz oldu. Biraz geçince de sesi hiç duyulmaz olup dudakları kıpır kıpır etti. Sarı Sultanoğlu sedire bağdaş kurmuş oturmuş, biraz öne eğilmiş, yüzünde şaşkın bir gülümseme para sayan Ferhat Hoca'yı izliyordu. Ferhat Hoca para yığınından sol eliyle bir avuç altın alıyor, sağ eliyle kadife keseye şık şık atıyordu. Para sayıldı bitti, Ferhat Hoca kadife kesenin ağzını büzdü, ayağa kalktı, tüfeğini omzuna aldı. Sağ ol Sarı Sultanoğlu dedi, çok onurlu adammışsın, böyle olacağını bilseydim. Ama hiç mümkünümüz, çaremiz yok. Biliyorsun herhalde Ferhat Hoca, bu konağı soyan ilk eşkıya İnce Mehmet çetesidir. Bu yürekliliği, bu ocak oldu olalı ilk siz gösterdiniz. Biz gösterdik dedi Ferhat Hoca. İnce Mehmet diye tanıtılan Kasım konuşmak zorunda olduğunu sandı. Kusura kalma bey, her şeyi göze aldık ama velakin yiğit adammışsın. Durun dedi Sarı Sultanoğlu, durun, bu adam İnce Mehmet olamaz. Kasım'a döndü. Sen yörüksün dedi, yörükler gibi konuşuyorsun. Sedirden atladı geldi, Ferhat Hoca'nın kolundan tuttu. Sen Ferhat Hoca'sın biliyorum, bu adam İnce Mehmet değil. Eğer yalan söylüyorsanız bu adam İnce Mehmet değilse hiçbiriniz bu konaktan sağ çıkamazsınız dışarıya. Benim beyim dedi soğukkanlı Kasım, bizim köyün yarıdan çoğu sonradan yerleşiktir. Biz aslında yörüyüz, dilimiz de azıcık yörük diline çalıyor herhalde. Kasım konuşurken gülüyordu da, onun tavrı, soğukkanlılığı, gülmesi beyi yatıştırdı. Demek İnce Mehmet sensin. Evet, benziyorsun İnce Mehmet'e. Bana senin gibi birisini tarif etmişlerdi. Kasım'ın yanına geldi, koluna girdi. Onlar önde, Ferhat Hoca ile Şahan arkada merdivenleri indiler. Bey onları böylece avlu kapısına kadar uğurladı. Kapıdaki kişi iki kanadı birden açtı. Bey, güle güle uğur ilen dedi. Ardından da İnce Mehmet'e seslendi. İnce Mehmet, İnce Mehmet. Kasım ürküntüyle bir yaylım ateşi bekleyerek geriye döndü. Buyur bey. Köylüler senin atı tutup da hükümete teslim etmezler değil mi?
Etmezler.
Atın başına 1500 lira koymuşlar da çok para.
Koysunlar, etmezler.
Hele bekleyelim bakalım, şu bizim köylülerde ne kadar insanlık kalmış.
Arkasını döndü, konağa yürürken avlunun ağır çifte kanalı da karanlığın üstüne kapandı. Ayrım sonu.